Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
S-400'ler, Suriye, Doğu Akdeniz, Halkbank davası, FETÖ ve insan hakları konusu. Evet, bu bölümde Türk-Amerikan ilişkilerine bir bakış atıyoruz. Mesele çok boyutlu, çok katmanlı. Ben Nevşin Mengü, Trend Topik'e hoş geldiniz. Bu bölümde son yaşanan olaylara değineceğiz ancak takip edememiş dinleyicilerimiz için bir miktar arka plan vermekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Biden göreve geldiğinden bu yana Türkiye hükümeti gerek Cumhurbaşkanı gerek İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üzerinden bir iletişim kanalı yaratmaya çalışıyordu. Nihayetinde 15 Şubat'ta Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Girişte de bahsettiğim gibi konular ağır. Mesela 10 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Osman Kavala'yı hemen serbest bırakın açıklaması yaptı. İnsan hakları konusu buradan açılmış oldu. Halkbank davası Mayıs ayında. Rıza Zarrab'ın mahkemede ne söyleyeceği yine merak konusu. Uzmanlar Trump yönetimiyle bu konuyu bir şekilde rafa kaldıran Türkiye'nin yeni yönetimde de bir uzlaşma arayışında olduğunun altını çiziyor. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığı sürüyor, lobi faaliyetleri devam ediyor. Örneğin Enes Kanter Amerikan kamuoyunda çok etkin. Türkiye bir kırmızı bülten çıkardı Enes Kanter için ama Amerikan Senatosu'ndan bu bültenin kaldırılması için talepler geliyor. Diğer konu Doğu Akdeniz Dışişleri Bakanı Blinken Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandias'ı aradı. Blinken her iki görüşmeyi de kendi Twitter hesabından duyurdu. Blinken'ın Yunan mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi çok daha sıcak cümlelerle anlatması dikkat çekti. Suriye konusu bir başka kritik konu. Biliyorsunuz Gara Operasyonu bölümünde de belirtmiştik. Amerika Birleşik Devletleri 13 vatandaşın öldürülmesini eğer PKK yaptıysa diye kınamıştı bu hükümetin sert tepkisine neden olmuştu. Blinken Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede saldırıdan PKK'lı teröristleri sorumlu tuttuğunu belirtti. Yani Amerika'dan gelen bu açıklama bir nevi düzeltilmiş oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG-PYD'ye olan desteğini geri çekmesini istiyor. Gelelim zurnanın zırt dediği yere S-400'ler. Bu konuda uzmanlar bir çıkış yolu henüz göremiyorlar. Savunma Bakanı Hulusi Akar, elimizde kalsın zorunlu da olmadıkça kullanmayız diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu konuda açık pozisyonunu koruyor. Washington Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, Deutsche Welle'nin konuyla ilgili sorusunu şu şekilde özetlemiş. Çağaptay, Ankara'nın S-400 alımından vazgeçmeyeceğini söylemiş. İki ülke arasındaki S-400 krizi de muhtemelen çözülemez diyor. S-400 alımını Putin'le Erdoğan arasındaki şahsi ilişkiye dayanan bir alışveriş olarak değerlendiriyor Çağaptay. Ve diyor ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 9 Ağustos 2016'daki görüşmesinde Suriye'de bir uzlaşma karşılığında Türkiye'nin S-400 sistemi alması gerektiğini söyledi. Bunu bu koşul olarak dayattı diyor. Çağaptay, Türkiye ile Rusya, Suriye, Güney Kafkaslar ve Libya'daki 3 savaşta farklı tarafları destekliyor. Eğer Türkiye Rusya ile ters düşer ise bu cephelerde zor durumda kalabilir diyor. Putin'in elinde ayrıca ticaret ve turizm yaptırımları gibi kozlar var. Yani Ankara'nın şu anda S-400 alımından vazgeçme lüksü yok. İstese dahi Putin'in elinde Soner Çağaptay'a göre pek çok araç var. Onun için S-400 meselesinde Türkiye biraz arada sıkışmış durumda. Şimdi genel resim böyle devam edelim. Devlet Bahçeli'nin sevdiği iletişim yöntemlerinden bir tanesi Twitter kullanmak. Uzun cümlelerle uzun Twitter'ler paylaşan Bahçeli'nin son Twitter'inin konusu Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriydi. Bahçeli'nin tweetleri şöyle. Son günlerde Demokrat Parti'ye yakınlığı ile bilinen, küresel bir düşünce kuruluşu olmayı amaçlayan Brookings Enstitüsü'nde peş peşe Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini merkezine alan raporlar yayımlandı. Bu raporların zamanlaması son derece manidardır. Özellikle geçtiğimiz ay sonunda Galip Dalay ve bu ay içinde de Nicholas Danforth tarafından yazılan makale veya raporlar dikkatle takip ve analiz edilmelidir. Türkiye'nin Batı ile bağlarının yeniden kurulmasının yeni bir hükümete kalacağı iddiası seslendirilmiştir. Sözde siyasi mahkumların serbest bırakılmasının Türk-Amerikan ilişkilerinde iyileşme yaşanması olması için ön şart olduğu vurgulanmıştır. Yani tehdit ve dayatma diz boyudur. Türkiye'mize ve meşru hükümetimize alçakça parmak sallanmaktadır. Brookings Enstitüsü Türkiye'yi adeta sömürge ülkesi gibi servis etmiştir. Gözümüzden kaçmayan bir başka husus da şudur. Kemal Derviş Brookings Enstitüsü'nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir. CHP'nin Brookings Enstitüsü ile irtibatı, Derviş-Kılıçdaroğlu bağlantıları, dahası CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Yazılan karanlık senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır. Derviş'in yeni bir fitne düzeneğinin asal unsurlarından birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP'de iki Kemal vardır. Acaba diyorum mesela Faik Öztrak hangi Kemal'i lider olarak kabullenmektedir? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kemal'in CHP'deki ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır? Bahçeli Nicholas Danford'ın raporundan bahsediyor. Nicholas Danford, Türkiye üzerine uzun yıllardır çalışan bir analist. Raporda herkese açık. Raporda özetle şöyle deniyor. Erdoğan baskı altında defalarca taktik hamleler yaptı. Daha önce gerildiği ülkelere olumlu söylemlerde bulundu ve sınırlı tavizler verdi. Erdoğan kesinlikle gerektiğinde geri adım atabilir, ancak Türk siyasetinin yapısı ülkenin mümkün olduğunu hissettiği anda agresif bir şekilde çıkarlarını geliştirmeye geri döndüğünü gösteriyor. Nihayetinde Türkiye'nin batıyla bağlarının yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına karar vermek demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümetine kalacak. O zamana kadar Washington'ın karşısındaki zorluk bu durumu ikili ilişkileri düşmanca hale getirmeden görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır. Yani Nicholas Danford diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman batıya yeniden yüzünü dönüyor gibi görünse de iç siyasette farklı şekilde sıkışırsa hemen 180 derece dönebiliyor. Bu noktadan sonra Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri için ne kadar güvenilir bu ortak, bu kocaman bir soru işareti diyor Nicholas Danford ve kendi zaviyesinden artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmasının mümkün olmadığını söylüyor. Rapordaki ifadeler MHP lideri Devlet Bahçeli'yi epey kızdırmış anlaşılan. Peki başkanlık koltuğuna Joe Biden'ın oturmasından sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Televizyonu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan, 6 Ocak Kongre baskınının arkasında YPG ile bağlantılı kişilerin olduğunu söyledi ve yeni yönetimle ilişkileri iyileştirmek istediğinin altını çizdi.
Aynı şekilde Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Geçmişte yaşanan tecrübeler bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin bölücü örgütün Suriye kolu YPG-PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
Medyascope'da yayınlanan Transatlantik programında Ömer Taşpınar ve Gönül Tol Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl şekillenebileceğini şöyle masaya yatırdılar.
Şimdi Türkiye'de genellikle şöyle bir düşünce var. Türkiye'deki insan hakları hukuk devleti aslında Amerika'nın umurunda değil. Ama stratejik nedenlerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bunları kullanıyorlar. Bu olay bu kadar basit mi ama?
Bu kadar basit değil ve bence yavaş yavaş Türkiye'deki otoriter düzenin, Türkiye'deki yapının, aynı zamanda Türkiye'nin jeostratejik öneminin de azalması sonucunu doğurduğu yönünde bir değerlendirme de yapılıyor. Çünkü Amerika'nın şu anda Türkiye ile yaşadığı en ciddi sorunlara baktığımızda PKK meselesinde, eğer Türkiye mesela 2013'lerde 2014'te hala devam eden PKK ile barış sürecine devam edebilmiş olsaydı, yani bir şekilde PKK ile barış sürecinde demokratik adımlar atabilen bir Türkiye, Amerika'da da herhalde, Amerika ile de Suriye'de bu derecede ciddi bir sorun yaşamayabilirdi. Veya içeride mesela darbe yaşamamış bir Türkiye, ve bu darbeyi Fethullah Gülen yaptı diyor Türkiye ve Amerika'dan Fethullah Gülen'i istiyor. Fakat Amerika ne yapıyor? Vermiyor Fethullah Gülen'i. Niye? Görüyoruz ki, yani bugün hala görüyoruz ki Amerika aslında bu darbenin tam olarak veya sadece Fethullahçılar tarafından yapıldığına da inanmıyor demek ki. İnansa Türkiye'nin terör örgütü olarak belirlediği Fethullah Gülen'i ve onun ağını Fethullah Gülen başta olmak üzere Amerika'ya iade ederdi. Yani burada Türkiye'nin iç meseleleri gerek Fethullahçılık olsun gerek PKK Kürt meselesi olsun artık Amerika'nın kendi Türkiye politikasıyla çakışıyor. Ve şöyle bir gerçek var. Türkiye bir diktatörlük değil. Yani Türkiye'nin başında bir diktatör yok. Erdoğan seçim kazanmak zorunda değil mi? Yani her şeyiyle Türkiye'de otoriter bir gidişat var. Fakat sonuçta Türkiye bir Mısır, bir Suudi Arabistan değil. Dolayısıyla seçimlere gittiğinde popülizm yapmak zorunda. Yani halka bir şekilde bir hikaye anlatmak zorunda ve bazı sorunlardan da dışarıyı sorumlu tutmak zorunda. PKK meselesinde şu anda çok verimli bir ortam var. Bu mektup mesela 56-54 senatör mektup yazıyor ve sadece insan haklarından bahsetmiyor. Mektubun diline baktığımızda şöyle bir cümle var. Suriye'deki Kürt ortaklarımıza saldırıyor diyor mektup. Suriye'deki Kürt ortaklarımıza, yani Türkiye'nin terörist olarak gördüğü bir örgütü Amerika ortak olarak, o senatörler ortak olarak benimsiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu demek ki PKK'yı tam olarak terör örgütü olarak görmüyorlar. PYD'yi görmedikleri gibi. Fethullah Gülen meselesinde biz Enes Kanter'i ne yapıyoruz? Enes Kanter'i Türkiye yakalatmaya çalışıyor. Niye? Çünkü onu bir terör şebekesinin bir elemanı olarak görüyor. Amerika ne yapıyor? Onu insan hakları havarisi olarak görüyor. Bunlar artık jeostrateji ötesi. Türkiye'nin iç meselelerinin Amerika ile ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yarattığı, Türkiye'deki bu meseleleri halledememe ve Türkiye'deki haberlere güvenmeme, darbenin kim tarafından yapıldığı veya gerçekten PKK mı öldürdü onları, bunları güvenmediğini resmi dille Amerika söylüyorsa eğer, bu artık sadece bir Türkiye'deki jeostratejik önem değil, Türkiye'deki gidişatın jeostratejik meseleleri etkilediğini gösteriyor. O yüzden sözde müttefik diyor.
Gönül Tol, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'ler için gündeme getirdiği Girit modelini ise Türkiye'nin bindiği dalı kesmesi olacağını söylüyor.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Aslında Türkiye bu Girit modelini öne sürerek kendi bindiği dalı kesiyor. Bugüne kadar çünkü ne diyordu Türkiye? Ya biz S-400'leri alıyoruz, bu siyasi falan bir karar değil, bizim ulusal güvenliğimiz bunu gerektiriyordu ve kesinlikle bundan geri adım atamayız diyordu değil mi? Ama şimdi diyor ki, tamam atabilirim ben geri adım, kalsın bir yerde arada bir açıp çalıştıralım diyor. Şimdi bu kongrede, o kongre hiçbir zaman bir kere Türkiye'nin bu siyasi bir karar değildir, bütünüyle teknik alınmış bir karardır, ulusal savunmamız için gereklidir söylemini hiçbir zaman benimsemedi. Kongre hep şunu söylüyordu, Erdoğan bunu askere dahi danışmadan tek başına aldı, bu siyasi bir karardı, Amerika'yı da işte sarsmak istedi bu kararla. Ayrıca Patriot'ları da bize satmadılar. Söylemi doğru değil. Ve nitekim doğru da değil yani. Gerçekten Patriot'lar satılmaya çalışıldı. Yani bu bir sürü bu konuda şey var. Yani yazılan yazılar var. O dönemde yetkililerin gazetelere haber olmuş şeyler var. Yani Patriot'lar satılmaya çalışıldı Türkiye'ye. Kongre de bunu söylüyor. Üstelik hem teknoloji paylaşımı konusunda hem de fiyat konusunda Türkiye'nin istediği yere çok yaklaştı Amerika'nın önerdiği paket. Ama onların şeyinde birden Erdoğan müdahil oldu diyorlar. Öyle anlatıyor savunma yetkilileri Amerikalılar. 2017 yılında birden müzakerelere Erdoğan müdahil oldu ve bambaşka bir yola gitti. Halbuki çok ilerliyordu. Biz Türkiye'nin istediği yere çok yaklaşmıştık. Oysa Türkiye ne yaptı? Rusya'dan S-400 almayı tercih etti. Üstelik teknoloji transferi yok. Yani bizi onun için eleştiriyor. Biz size teknoloji transferi bir ölçüde verdik. Siz gidip hiç teknoloji transferi olmayan S-400 aldınız. Üstelik de Rusya Çin'e ve Hindistan'a sattığından daha pahalıya sattı Türkiye'ye S-400'ü. O yüzden şimdi kongrenin kafasında bakın işte biz hep haklıydık. Bu siyasi bir karardı. Madem o kadar ihtiyaç duyuyordunuz şimdi niye Girit modeli diyorsunuz diyecekler. Yani Türkiye için Girit modelini öne sürmek aslında kendi söyleminin altına oyan bir durum.
Ömer Taşpınar sorunun temeline iniyor ve ilişkilerde bir fırtınaya doğru gidildiğini söylüyor.
Yani sorunun temelinde nedir Türk-Amerikan ilişkilerinde dediğimizde tehdit algılaması farklı oldu artık. İnandırıcılık meselesi var ve güven meselesi var. Üç tane ana meselede de bunları görüyoruz. İnandırıcılık ve güven meselesi yaşanıyor. S-400'leri konuştuk. Girit modeli gibi bir şeyi inandırıcı bulmayacaklar. Patriotlar konusunda söylediklerini Türkiye'nin inandırıcı bulmuyorlar. Farklı tellerden çalıyor Türkiye ve Amerika. Yani söylem farklı, inandırıcılık farklı, güven farklı. S-400 gibi önemli teknik bir konuda. Bu inandırıcılık ve güven meselesinin çok daha büyük bir boyuttakine PKK ve Fethullah Gülen meselesinde görüyoruz. Amerika'da ciddi bir inandırıcılık sorunu var Türkiye'nin. Fethullah Gülen meselesinde sorduğun soru, yani 2016 darbesine gidinceye kadar bunların bir terör örgütü olduğuna kadar burası bunlara inanmıyor, tam güvenmiyor. Bu çok önemli. Yani terör örgütü dediğinde bu bizim için El-Kaide gibidir dediğinde ben şunu söyleyeyim. Dışişlerinde konuştuğum insanlar Türkiye Fethullah Gülen için o bizim sizin için Osama Bin Laden neyse, sizin için El-Kaide neyse bizim için odur dediğinde benim konuştuğum insanlar şöyle şeyler söylüyorlar Türkiye'yi iyi bilen. Ya burada bir inandırıcılık sorunu var çünkü Osama Bin Laden'le Amerika ile El-Kaide ile kıyasladığında yani Erdoğan'ın fotoğrafları var bu adamla ve bu hasret bitsin diye yaptığı konuşmalar var. Bir tane Amerikan başkanı var mı Osama Bin Laden'a bu hasret bitsin beraber çalıştık. Fotoğrafları beraber olan yani bir inandırıcılık sorunu bir güven meselesi var tam olarak ne olduğu konusunda Gülen hareketinin. Dolayısıyla terör örgütü olarak prezente ettiğin şey geliyor sana insan hakları mücadelesi olarak çarpıyor. PKK konusunda da onların bakış açısıyla tabii ki farklı. Türkiye'de inandırıcılık olarak diyor ki sen PKK'yı terör örgütü olarak görüyorsun haklı olarak Türkiye diyor ki terör örgütü olarak tanıdığım bir örgütün Suriye'deki branşıyla sen nasıl hareket edersin? Bana yıllarca masallar okudun Fırat'ın batısına geçilmeyecek diye. Orada basbayağı bir Kürt devleti kurduruyorsun bunlara. Biz de sana inanmıyoruz, biz de sana güvenmiyoruz diyor. Buradan bir stratejik ortaklık çıkması çok zor. O nedenle bütün bu nedenlerle ciddi bir fırtınaya doğru gidiyoruz.
Görece iyimser değerlendirmelerse Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'dan.
Türkiye önemli bir ülke. Hem bulunduğu konum itibarıyla, jeopolitik konum itibarıyla, hem yaptıkları itibarıyla, hem gelişim itibarıyla, nüfusu itibarıyla, genç nüfusu itibarıyla, Avrupa'daki konumu itibarıyla, 2 saat, 3 saat yakınlıkta olan ülkelerdeki coğrafi konumu itibarıyla, son 15 yılda yaptıkları itibarıyla baktığınız zaman Türkiye önemli bir konumda, önemli bir müttefik, önemli bir NATO müttefiki, ikinci büyük ordu NATO'da Amerika'dan sonra Türkiye ordusu. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman Amerika yeni başkan geldiği günün ertesi günü Türkiye ile ilgili karar verir konumda olmaması lazım ki yapmadı demin söylediğiniz. Bazı ülkelerle ilgili hemen şeyler yaptılar işte Suudi Arabistan'a
Yemen konusunda hemen harekete geçti.
Yemen konusunda hemen bir karar verildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne işte silah şeyi donduruldu. Orta Doğu'da önemli bazı tık tık kararlar verildi. Yani şunu demek istiyor Biden. Bunları görüşmeye ihtiyacım yok. Bunları görüşmeme gerek yok. Sizi dinlemeye ihtiyacım yok. Ben bunları oturdum tık tık kendi ekibimle karar verdim. Diyor okey. Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedi dikkat ederseniz. Suriye ile ilgili önemli bir şey söylemedi dikkat ederseniz. Suriye özel temsilcisi atamadı mesela. Yemen özel temsilcisi de atandı. Ama Suriye'de ki politikalarına göre bir özel temsilci atayacağı için onu mesela beklettiler. Türkiye ile ilgili beklettiler. Neden? Çünkü bir herkes birbirini bir koklamak istiyor. Bir mesajların alınmasını istiyor. Türkiye'nin davranışı nasıl olacak? Türkiye de bekliyor dikkat ederseniz. Türkiye de çok fazla bir şey söylemiyor. Orada yeni yönetimin davranışları ne olacak?
Amerikan Başkanı Barack Obama döneminde Türkiye Suriye İç Savaşı'nda Esad'a karşı savaşması beklenen grupları beraber desteklemeye başlamıştı. Fransa'nın da katkısıyla yapılan Aid Donat programı çok uzun sürmedi. Türkiye'yi ve Türkiye'nin devşirdiği grupları o dönemde güvenilir bulmayan Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de YPG'den devşirilen ve yeniden yapılandırılan Suriye Demokratik Güçleri ile yola devam etme kararı aldı. Obama, Esad'ı devirmeyi de ajandasında görünen o ki çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de müttefik değiştirmesi Türkiye'nin bölgedeki hesaplarını bozdu. Türkiye bu hamleyi ayrıca kendi güvenliğine karşı olarak da algıladı. Bu ilişkilerin ilk gerildiği noktaydı. Daha sonrasında işte malum Türkiye'nin patriotları almak istemesi, Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bir uzlaşıya varamaması, ardından başka çeşitli nedenlerle S-400'leri alması ve sonra S-400'lerin ne olacağının tartışılması, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerindeki çok katmanlı sorunlardan bazıları. Şimdi Biden yönetimi açısından Türkiye'den öncelikli konular var. Çin, Rusya ve İran'la yapılacak yeni nükleer anlaşma şu anda başat konular. Ancak Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden dizaynı önemli bir konu. Yapılan açıklamalardan bu anlaşılıyor. Financial Times gazetesinde Biden'ın yeni dış politikasının analiz edildiği bir makale Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. David Gardner imzalı makalede Biden'ın göreve gelmesinden bu yana hala Erdoğan'ı aramadığının altı çiziliyor. Gardner'e göre bu strateji şöyle. Konuşmamak alışılmışın dışında bir diplomasi aracı ancak bazı durumlarda kullanılabilir. Gardner, Biden'ın bilerek Erdoğan'ı aramadığını, bilerek sustuğunu ve susarak bir mesaj gönderdiğini söylüyor. Biden tarafında sessizlik hakim ancak Erdoğan uzlaşmak istediğinin sinyallerini açık açık veriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'de bir sonraki yönetimi beklemek ne demek? Amerika ile ilişkiler onarılacaksa biz onarırız diyor aslında. Evet, durum böyle, gelişmeleri takip ediyoruz ve sizler için yine derleyeceğiz. Trend Topic'i Podbi Medya ile hazırlıyoruz. Görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.